21. ayrım. Bu kadar yıl geçmiş olsa da seni gördüğüme çok memnun oldum Ricky. Kaç yıl oldu? 10 yılı kesinlikle geçmiştir. İyi görünüyorsun doktor. Doktor Lewis sırıttı ve başını salladı. Benim yaşımda olan biri gerçeklerden çok yalanları beğense de buna bu kadar bariz bir yalanla başlamamalısın. Gerçekler her zaman can sıkıcıdır. Benim yeni bir kalçaya, yeni bir idrar torbasına, yeni bir prostata, yeni iki göze ve kulaklara ve birkaç yeni dişe ihtiyacım var. Yeni ayaklar da işime yarar. Muhtemelen yeni bir kalbe de ihtiyacım vardır ama bunlardan hiçbirine sahip olamayacağım. Garajda yeni bir araba işime yarayabilir. Eve de yeni bir tesisat iyi olur. Aklıma gelmişken bana da iyi olurdu ama çatı iyi. Alnına hafifçe vurdu. Benimki de öyle. Sonra tekrar kıkırdadı. Ama eminim benim ne durumda olduğumu öğrenmek için arayıp bulmadın. Hem eğitimimi hem de terbiyemi unuttum. Tabii ki bana akşam yemeğinde katılacaksın ve senin için misafir odasını hazırlattım. Ama şimdi çenemi kapalı tutmalıyım. Mesleğimizde bunu çok iyi yaptığımıza inanırız ve neden burada olduğunu açıklamana izin vermeliyim. Ricky durdu, tam olarak nereden başlayacağından emin değildi. Karşıya berjerli koltukta yutulmuş gibi oturan yaşlı adama baktı. İçinde aniden bir ip kopmuş gibi hissetti. Kontrolünün elinden kayıp gittiğini hissedebiliyordu. Ve söylediği kelimeler titreyen dudaklarından döküldü. ''Bir haftalık ömrümün kaldığına inanıyorum.'' dedi. Doktor Lewis'in kaşları ok gibi yukarı fırladı. ''Sen hasta mısın Ricky?'' Ricky hayır dercesine başını salladı. ''Sanırım kendimi öldürmek zorundayım.'' diye cevap verdi Ricky. Yaşlı psikanalist öne doğru eğildi. ''Sorun bu mu?'' dedi.
14. Bölüm. Ricky eliyle çenesini dengede tutmaya çalışan, neredeyse hareketsiz şekilde koltuğunda oturan Dr. Lewis tarafından bir kez bile bir yorum veya soruyla bölünmeden bir saatten fazla bir süre hiç durmadan konuşmuş olmalıydı. Ricky bir iki kez ayağa kalkmıştı ve tıka basa doldurulmuş koltuğuna geri dönüp hikayesine devam etmeden önce sanki hikayesine hız kazandıracakmış gibi odada bir uçtan bir uca hızlı hızlı yürümüştü. Pencerelerin Hudson Vadisi'ne açılmış ve odada hoş bir serinliğin olmasına rağmen bazı olayları anlatırken koltuk altlarından ter damladığını hissedebiliyordu. Uzaktan Catskills bölgesinden gelen gök gürültüsü seslerini duyuyordu. Nehrin millerce ötesinden top ateşine benzeyen derin patlayıcılar gibi. Yerel efsaneyi hatırladı. Sesi çürük ağaç kovuklarında yuvarlanan doğaüstü cin ve cücelerin çıkardığını düşündü.
Doktor Lewis'e aldığı ilk mektubu, şiiri ve tehdidi, oyunun belirlediği kuralları anlattı. Virgil'i, Merlin'i ve var olmayan avukat ofisini tarif etti. Bankada para ve hisselerin bulunduğu hesaplara yapılan elektronik saldırılardan, aynı doğum gününü paylaştığı uzak akrabasına gönderilmiş olan pornografik mesajına kadar hiçbir şeye atlamamaya çalıştı. Zimmerman'ın ölümünü, tedavisini ve Riggins'e yapmış olduğu iki ziyareti uzun uzun açıklamaya devam etti. Sağlık müdürlüğüne intikal etmiş olan ve kendisine yapılan aslı olmayan cinsel uygunsuzluk suçlamasından bahsetti. Bahsederken biraz yüzü kızardı. Muayenehanesine izinsiz girmelerden ve hissettiği garip ihlallerden bahsederken ya da Times gazetesindeki ilk eforunu ve Rumpelstiltskin'in yanıtını tarif ederken bazen başıboş bir şekilde dolanıyordu. Ona Virgil tarafından gösterilen resimlerdeki üç gencin etkisinden bahsediyordu. Sonra arkasına yaslandı, sessizliğe büründü ve ilk kez odanın öbür tarafında şu ana kadar iki elini çenesine kaldırmış, Ricky'nin üzerine çökmüş olan kötülüğün tamamını değerlendirmeye çalışıyormuş gibi düşünceli kafasını destekleyen yaşlı psikanaliste baktı. En şaşırtıcısı dedi Doktor Lewis sonunda arkasına yaslandı ve uzun bir iç çekti. Bu Rumpelstiltskin arkadaşın bir filozof olup olmadığını merak ediyorum. Bir insanın hayatta tek gerçek seçeneğinin intihar edip edemeyeceğini olduğunu söyleyen Camus değil miydi? Varoluşun en büyük sorusu. Ben bunu Sartre olduğunu sanıyordum diye cevap verdi Ricky, titredi.
Sanırım buradaki en temel soru bu, Ricky. Rumpelstiltskin'in ortaya attığı en önemli soru. Affedersiniz, ne? Başka bir hayatı kurtarmak için kendini öldürecek misin, Ricky? Ricky soru karşısında afallamıştı. Emin değilim diye kekeledi. Bu seçeneği gerçekten dikkate aldığımı sanmıyorum. Doktor Leavis oturduğu yerde ileri geri kaydı. O kadar da mantıksız bir soru değil dedi. Ve eminim ki işkencecin yanıtının ne olacağını merak ederek uzun saatler geçirdi. Sen ne tür bir adamsın Ricky? Ne tür bir doktor? Çünkü söylenecekler söylendikten ve yapılacaklar yapıldıktan sonra oyunun özünde bu var. Kendini öldürecek misin? Tehditlerindeki samimiyeti ispat etmiş görünüyor. Ya da en azından seni bir cinayet işlediğine inandırmış. Dolayısıyla başka bir cinayet yapmayacağı bir şey değil. Ve bunlar kulağa duygusuzca gelse de izin olursa şöyle ifade edeyim. Gerçekleştirilmesi çok kolay cinayetler. Kişiler ona hiçbir anlam ifade etmiyor. Onlar sadece sana ulaşmasına yardımcı olan gemiler. Ve ayrıca sahip oldukları bir ek avantaj ise muhtemelen dünyadaki hiçbir FBI ajanının ya da polis dedektifinin, hatta bir Magret'in ya da Hercule Poirot'un veya Miss Marple'ın, Mickey Spillane'in ya da Robert Parker'ın eserlerinden bir tanesini bile verimli bir şekilde çözemeyeceği cinayetler olmalarıdır. Bunu bir düşün ki, gerçekten şeytanca ve harikulade varoluşsal. Paris'te, Guatemala şehrinde ya da Bar Harbor Maine'de gerçekleşen öldürme eylemi. Bu ani ve spontane, üstelik öldürülecek insanın sonunun yaklaştığını bilmesi için ne bir nedeni ne de uyaracak bir şiiri yok. Bir saniyede basitçe idam ediliyorlar. Üzerine bir yıldırım düşmesi gibi. Ve bu cinayetten ötürü acı çekmesi gereken kişi yüzlerce, binlerce mil ötede. Geçmişinde yarattığın katili bulmak, ardından bunlarla uzak bir ülkede bir olay arasında bürokratik işlemler ve diplomatik zorluklarla bağlantı kurmak durumunda kalan her polis otoritesi için bir kabustur. Ve bu, katili bulabileceklerini sanmaktır. Muhtemelen sahte kimlikler ve düzenbazlıklarla o kadar korunuyordur ki bu imkansız kılınacak. İtiraf, DNA kanıtı ve görgü tanıkları olduğunda bile mahkum olmalarını sağlamakta yeterince sorun yaşıyorlar. Hayır Ricky, tahminlerime göre bu onların kapasitelerine fazlasıyla aşan bir suç olur. Yani demek istediğin, senin tercihin bana gayet basit görünüyor. Kazanabilir misin? Kalan birkaç gününde Rumpelstiltskin adındaki adamın kimliğini belirleyecek misin? Eğer bunu yapamayacaksan başka bir hayatı kurtarmak için kendini öldürecek misin? Bu bir doktora sorulabilecek en ilginç sorudur. Ne de olsa hayat kurtarma işindeyiz. Bizim kurtarıcılarımız ilaçlar, bilgi ve neşter becerisidir. Bu sefer belki de birisinin hayatını kurtaracak olan çare senin hayatın. Bu fedakarlığı yapabilecek misin? Eğer bunu yapmaya isteksizsen, sonrasında kendinle yaşayabilecek misin? En azından görünüşte o kadar da karmaşık değil. Karmaşık olan kısmı altında. Bana tavsiyeniz, Ricky biraz kekeleyerek konuşmaya başladı. Odanın karşı tarafına baktı ve yaşlı psikanalistin koltuğuna yaslanmış oturduğunu ve masa lambasının ışığından gelen gölgenin yüzünü ikiye ayırdığını gördü. Doktor Leavis, pençeye benzeyen, uzun, yaşlılıktan incelmiş ve uzatılmış parmakları olan eliyle işaret ediyordu. Ben hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Bu beyefendinin talep etmiş olduğunu tam olarak yerine getirmenin tutarlı bir alternatif olduğunu belirtiyorum. İnsanlar başka insanların hayatta kalmaları için kendilerini sürekli feda ediyor. Savaştaki askerler, yanan binadaki itfaiyeciler, sokaklardaki polisler, hayatın feda olacak hayattan daha değerli olduğunu bize otomatik olarak düşündürecek kadar tatlı, üretken ve önemli mi? Ricky oturduğu koltukta altındaki yumuşak döşeme birden tahtaya dönmüş gibi kıpırdandı. İnanamıyorum diye başladı ve ardından durdu. Doktor Leavis ona baktı ve omuzlarını yukarı doğru çekti. Üzgünüm. Tabii ki bunu bilinçli şekilde değerlendirmedin. Ama bu soruların ayrıntılarını bilinçaltına sorup sormadığını ve bunun da seni, beni bulman için harekete geçirip geçirmediğini merak ediyorum.
Yardım bulmak için geldim dedi Ricky. Belki de biraz fazla hızlı biçimde. Bu oyunu oynamam için yardıma ihtiyacım var. Gerçekten mi? Belki bir seviye. Belki başka bir seviye daha. Sen başka bir şey için geldin. İzin, hayır duası. Rumpelstiltskin'in annesinin hasta mı olduğunu geçmişimdeki dönemi araştırmam gerekiyor. Bunu yapmam için yardımına ihtiyacım var. Çünkü hayatımın o bölümünü blokladım. Sanki ulaşamadığım bir yerde, dokunamadığım bir yerdeymiş gibi. Oraya yönelmem için yardımına ihtiyacım var. Rumpelstiltskin'le bağlantılı olan hastanın kim olduğunu bulabileceğimi biliyorum. Ama yardıma ihtiyacım var ve beni bu adama bağlayan hastanın, sen benim psikanalist eğitmenim olduğun zamanlarda sende tedavideyken aynı zamanda benim de hastamdı. Seanslarımız esnasında sana ondan bahsetmiş olmalıyım. Yani benim ihtiyacım olan şey, düşüncelerimi değerlendirecek bir şey. Eski hatıralarımı geri getirecek birisi. Eminim bilinçaltımdan o ismi konuşarak çıkartabilirim. Doktor Leyves yine başını salladı. Mantıksız bir talep değil ve açıkçası zekice bir yaklaşım. Bir psikanalistin yaklaşımı. Konuşmak bir tedavidir, bir eylem değil. Söylediklerim zalimce mi geliyor Ricky? Sanırım yaşlanınca huysuz ve insafsız oldum. Tabii ki yardım edeceğim. Ama bana öyle geliyor ki incelerken şu ana da bakmamız akıllıca olur. Çünkü nihayetinde hem geçmişinde hem de şimdiki zamanda cevaplar bulmak durumunda kalacaksın. Belki geleceğinde bile cevap bulmak durumunda kalabilirsin. Bunu yapabilir misin? Bilmiyorum. Şimdi hoşnutsuzlukla sırıtma sırası Doktor Leyvis'teydi. Burada klasik bir psikanalist cevabı var. Bir futbolcu ya da bir avukat veya modern bir iş adamı tabii ki kesinlikle yaparım der. Ama biz psikanalistler daima kaybetme riskine karşı kendimizi koruruz, değil mi? Kesinlik rahatsız olduğumuz bir şeydir, öyle değil mi? Derin bir nefes aldı ve bir süreliğine kıpırdamadı. Sorun şu ki, kafanı altın tepside isteyen o arkadaş hiçbir şeyde kararsız ya da tereddütlüymüş gibi görünmüyor, öyle değil mi? Ricky hızlıca cevap verdi, hayır, her şeyi önceden düşünmüş ve güzelce planlamış gibi görünüyor. Yapmış olduğum her bir hamleyi önceden beklediğine ve neredeyse hepsinin öncesinden planını yapmış olduğuna dair bir his var. Yapmış olduğundan eminim. Ricky, yaşlı psikanalistin yapmış olduğu gözlemin doğruluğunu başını sallayarak onayladı. Doktor Leyvis sorularına devam etti. Senin de ifade edeceğin gibi psikolojik olarak kurnaz mı? Benim izlenimim öyle. Doktor Leyvis başıyla onayladı. Bazı oyunlarda oyunun özü bu, belki futbolda, satrançta kesinlikle. Demek istediğiniz, satranç oyununu kazanmak için rakibinden daha önde plan yapmalısın. Planladığı alandan daha ileride yapacağın tek bir hamle şahmatı yaratır ve zaferi tanımlar. Bence sen de aynını yapmalısın. Ben nasıl? Doktor Leyvis ayağa kalktı. Bunu mütevazi akşam yemeğinde ve akşamın geri kalan kısmında çözmeliyiz. Dudağının köşesinde küçük bir seyirmeyle yine gülümsedi. Tabii ki önemli bir etkeni hesaba katıyorsun. Nedir o diye sordu Ricky. Rumpelstiltskin adındaki bu arkadaşın başına gelen her şeyi planlamak için aylarca, muhtemelen yıllarca uğraşmış. Birçok unsuru hesaba katan bir intikam. Ve senin de doğru olarak belirttiğin gibi attığın her adımı kafasında önceden hazırlandı. Evet, hepsi doğru. O halde merak ediyorum dedi doktor. İstediğini başarmak için benim yardımıma henüz başvurmadığını neden düşünüyorsun ve inanıyorsun? Tehditler ya da bir tür dış baskılar yüzünden mi? Belki de bana para ödemiştir. Bütün bu olayda senin tarafında olduğumu kabul ediyorsun. Sorusunu cevaplamasının yerine coşkulu bir el hareketiyle Ricky'ye ona eşlik etmesini işaret etti. Yaşlı psikanalist mutfağa doğru yolu gösterdi. İleri doğru hareket etmeye devam ederken topallıyordu. Mutfağın ortasında iki kanatlı antik masada iki servis açılmıştı. Buzlu su sürahisi ve örgülü bir sepete konmuş, dilimlenmiş buğday ekmeği masanın ortasını güzelleştiriyordu. Doktor Leyvis odanın karşısına geçti ve fırından bir güveç çıkardı. Güveci Nihale'ye koydu ve ardından buzdolabından sade bir salata çıkardı. Masayı kurma işlemini bitirirken sessizce mırıldanıyordu. Ricky bazı Mozart ezgilerini çıkardı. "Otur Ricky. Önümüzde duran karışım tavuk. Hadi afiyet olsun." Ricky durdu, uzandı ve kendine bir bardak su koydu. Ardından çölü geçmiş bir adam gibi yudumladı. İçecek susuzluğunu zar zor gideriyordu. "Yaptı mı?" diye sordu aniden Ricky. Kendi sesini neredeyse tanıyamıyordu. Tiz ve yüksekti. "Ne yaptı mı? Sana başvurdu mu? Sen bunun bir parçası mısın?" Doktor Lewis oturdu, kucağına bir peçete yaydı. Ardından cevaplamadan önce kendisine güveç yemeğinden büyük bir porsiyon aldı. "Sana şunu sormama izin ver Ricky," dedi yavaşça. "Ne fark yaratır ki?" Ricky cevabını kekeledi. "Dünya kadar fark yaratır. Sana güvenebileceğimi bilmek durumundayım." Doktor Lewis başını onaylarcasına salladı. "Gerçekten mi?" "Bence bu dünyada güvene gereğinden fazla değer veriliyor. Ne olursa olsun, seni evvela buraya getirmiş olan bana duyduğun güveni terk edecek ne yaptım şu ana kadar?" "Hiçbir şey." "O zaman yemelisin. Güveç yemeğini kahyam yaptı ve sana, eşimin ölmeden önce yaptığı kadar olmasa da yine de gayet güzel olduğunu temin ederim. Ve solgun görünüyorsun Ricky. Kendine yeterince iyi bakmamış gibisin." "Bilmem gerek, Rumpelstiltskin yardım etti mi?" Doktor Lewis kafasını olumsuz anlamda salladı. Ama bu Ricky'ye göre olumsuz bir cevap değil, duruma yönelik bir yorumdu. "Ricky, bana öyle geliyor ki senin malumata ihtiyacın var, bilgiye, anlamaya. Şu ana kadar bu adamın sana yapmış olduğunu anlattığın şeylerin hiçbiri seni yanıltmak için tasarlanmadı. Ne zaman yalan söyledi?" "Tamam, belki de avukatın ofisi olması gereken yerde değildi. Ama bu çok basit ve gerekli bir aldatmaca gibi görünüyor. Gerçekte şimdiye kadar yaptığı her şeyi seni ona götürmesi için tasarlamış. En azından o şekilde anlam verilmiş olabilir. Sana ipuçları veriyor. Sana yardım etmesi için genç bir kadın gönderiyor. Onun kim olduğunu belirlememi engellemek istediğine gerçekten inanıyor musun?" "Ona yardım ediyor musun?" "Ben sana yardım etmeye çalışıyorum Ricky. Sana yardım etmek ona da yardım ediyor olabilir. Bu bir olasılık. Şimdi otur ve yemeğini ye. Bu gayet iyi bir tavsiye." Ricky bir sandalye çekti ama midesine yemek indireceği düşüncesi midesini yapıştırıyordu. "Benim tarafında olduğunu bilmem gerekiyor." Yaşlı analist omuz silkti. "O sorunun cevabı yarışmanın sonunda gelmeyecek mi?" Yemeğe çatalını sapladı ve ardından ağzına kaşık dolusu yemeği tıktı. "Sana bir arkadaş olarak geldim. Eski bir hastan olarak. Tanrı aşkına, bana eğitilmemde yardımcı olan adamdın sen. Ve şimdi..." Doktor Lewis ahenkli gitmeyen bir orkestraya bakan bir orkestra şefi gibi çatalını havada salladı. "Tedavi ettiğin insanları arkadaş olarak mı nitelendirirsin?" Ricky durdu, kafasını salladı. "Hayır, tabii ki hayır. Ama eğitimci psikanalistin rolü farklı." "Gerçekten mi? Aynı durumda olan bir ya da iki hastan yok mu?" Soru havada takılıp kalırken iki adam da susmuştu. Ricky bu soruya cevabın evet olduğunu biliyordu ama sesli söylemiyordu. Bir süre sonra Doktor Lewis soruyu reddederek elini havada salladı. "Bilmem gerek," diye sordu Ricky karşılık olarak. Doktor Lewis yüzünde çileden çıkaran boş bir ifade taşıyordu. Bir poker masasına uygundu. Ricky içten içe köpürüyordu. Boş görüntünün ne olduğunu fark etti. Aynı çekimser bakış kendi hastalarında da kullandı. Ne onaylamayı, ne karşı çıkmayı, ne şok olmayı, ne şaşırmayı, ne korkuyu, ne siniri gösteriyordu. Psikanalistin en büyük sermayesi, en önemli zırhıydı. Çeyrek asır öncesinden kendi tedavisinden hatırlamıştı ve tekrar gördüğü için tüyleri diken diken olmuştu.